Ayrım 2.
1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun 146. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 146. Baro tarafından tayin edilen müdafiye, görevin ifasından doğan masraflar hariç avukatlık ücret tarifesinden ayrık olarak bu tarifenin hazırlanış yöntemine göre tespit edilecek ücret ödenir. İleride yargılama giderleriyle mahkum olan sanıklardan müdafiye ödenen ücreti ödeyebilecek durumda olanlara Türkiye Barolar Birliği'nin rücu hakkı vardır. 492 sayılı harçlar kanununa bağlı 1 ve 3 sayılı tarifelere göre alınan yarı harçlarının %15'i ve idari nitelikteki para cezaları hariç olmak üzere para cezalarının %15'i bir önceki yıl kesin hesabına göre tespit edilen toplam miktar esas alınarak yılı içinde Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca Türkiye Barolar Birliği hesabına aktarılır. Birinci fıkraya göre ödenecek ücretler bu hesaptan karşılanır. Türkiye Barolar Birliği tarafından barolar arasına yapılacak dağıtımın usul ve esasları Barolar Birliği'nce çıkarılacak yönetmelikte gösterilir. Madde 23. 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun 154. maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Bütün zabıta makam ve memurları el koydukları olayları, yakalanan kişiler ile uygulanan tedbirleri Cumhuriyet Savcılıklarına derhal bildirmek ve Cumhuriyet Savcılığının adliyeye ilişkin işlerde bütün emirlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Cumhuriyet Savcıları emirleri yazılı olarak verir, acele hallerde sözlü emir de verebilir. Sözlü emir verildiği durumlarda Cumhuriyet Savcısı vermiş olduğu emirden zabıta amirini de haberdar eder. Cumhuriyet Savcısının yazılı emri üzerine yakalanan kişiler, olayın sanık ve tanıkları, yapılan işleme ait evrakla birlikte belirtilen gün, saat ve yerde zabıta kuvvetlerince hazır bulundurulur. Madde 24. 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun 254. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Soruşturma ve koruşturma organlarının hukuka aykırı şekilde elde ettikleri deliller hükme esas alınamaz. Madde 25. 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 291. maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Kanuni mümessilin ve eşin müracaat hakkı. Madde 291. Sanığın kanuni mümessili ve eşi sanığa açık olan kanun yollarına süresi içinde kendiliklerinden müracaat edebilirler. Sanığın müracaatına ilişkin hükümler, bunlar tarafından yapılacak müracaat ve onu takip eden işlemler içinde geçerlidir. Madde 26. 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 298. maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Tutuklamaya, tutukluluğun devamına, hacze ve üçüncü şahıslarla ilişkin kararlar hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. 3. Mahkeme naibi ve istinabi olunan hakim kararları aleyhine yapılacak itirazların incelenmesi, mensup oldukları asliye veya ağır ceza mahkemesinin hakim veya başkanına ve asliye mahkemesi hakim ve başkanı tarafından verilen kararlar aleyhindeki itirazların incelenmesi, yargı çevresinde bulundukları ağır ceza mahkemesine ve bu mahkeme ile başkanı tarafından verilen kararlar hakkındaki itirazların incelenmesi, o yerde ağır ceza mahkemesinin birden fazla dairesi bulunması halinde numara olarak kendisini takip eden daireye, son numaralı daire için bir numaralı daireye, o yerde ağır ceza mahkemesinin tek dairesi bulunması halinde ise en yakın ağır ceza mahkemesine aittir. Madde 28. 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun 35. maddesinin 2. fıkrasının 1 ve 2 numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 1. 2 milyon liraya kadar ki 2 milyon lira dahil para cezalarına dair olan hükümler. 2. Yukarı sınırı 10 milyon lirayı geçmeyen para cezasını gerektiren suçlardan dolayı verilen beraat hükümleri. Madde 29. 18.06.1983 tarih ve 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kuruluş ve yargılama usulleri hakkında kanunun 9. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 9. Devlet Güvenlik Mahkemeleri aşağıdaki suçlarla ilgili davalara bakmakla görevlidir. A. Türk Ceza Kanunu'nun 125 ila 139. maddelerinde, 146 ila 157. maddelerinde, 161, 168, 169, 171, 172, 174. maddelerinde, 312. maddenin ikinci fıkrasında, 313, 314, 384, 385. maddelerinde, 499. maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlar. B. 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun ile Türk Ceza Kanunu'nun 264 ve 403. maddelerinde yazılı toplu olarak veya teşekkül vücuda getirmek suretiyle işlenen suçlar. C. Anayasanın 120. maddesi gereğince olağanüstü hal ilan edilen bölgelerde olağanüstü halin ilanına neden olan olaylara ilişkin suçlar. Yukarıda belirtilen suçları işleyenler ile bunların suçlarına iştirak edenler sıfat ve memuriyetleri ne olursa olsun devlet güvenlik mahkemelerinde yargılanırlar. Ancak Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ın yargılayacağı kişilere ilişkin hükümler ile savaş ve sıkı yönetim hali dahil askeri mahkemelerin görevlerine ilişkin hükümler saklıdır. Madde 30. Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görev alanına giren suçlarda yakalanan veya tutuklanan şahıs, tutuklama veya yakalama yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç 48 saat ve toplu olarak işlenen suçlarda en çok 15 gün içinde hakim önüne çıkarılır. Anayasanın 120. maddesi gereğince olağanüstü hal ilan edilen bölgelerde yakalanan veya tutuklanan kimseler hakkında yukarıdaki fıkrada belirlenen süreler iki kat olarak uygulanır. Madde 31. Bu kanunun 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 18, 19, 20 ve 22. madde hükümleri devlet güvenlik mahkemelerinin görev alanına giren suçlarda uygulanmaz. Bunlar hakkında 1412 sayılı ceza muhakemeleri usulü kanunun bu değişiklikten önce yürürlükte olan eski hükümleri değiştirilmeden önceki halleriyle uygulanır. 1412 sayılı ceza muhakemeleri usulü kanununun 105. maddesi 2845 sayılı devlet güvenlik mahkemeleri kuruluş ve yargılama usulleri hakkında kanunun 16. maddesi, 2959 sayılı polis vazife ve salahiyet kanununun ek 2. maddesinin 1. fıkrası, 2935 sayılı olağanüstü hal kanununun 26. maddesi, 3713 sayılı terörle mücadele kanununun 11. maddesi yürürlükten kaldırılmış ve 3713 sayılı terörle mücadele kanununun 15. maddesinin başlığı müdafi tayini olarak değiştirilmiştir. Geçici madde 1. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ağır ceza mahkemesinin birden ziyade dairelerinin bulunduğu yerlerden ceza muhakemeleri usulü kanununun 26 ve 299. maddelerine göre en yakın yer olarak kendilerine iş intikal etmiş bulunan ağır ceza mahkemeleri veya mahkeme başkanları bu işler hakkında yetkisizlik kararı veremezler. Geçici madde 2. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ceza muhakemeleri usulü kanununun 110. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen süreler dolmuş veya sürelerin dolmasına bir aydan az zaman kalmış ise kanunun yürürlük tarihinden itibaren hazırlık evrakı 1 ay, dava dosyaları 3 ay içinde ele alınarak 110. maddeye göre gerekli karar verilir. Geçici madde 3. 1992 yılı için 146. maddenin 2. fıkrasına göre Türkiye Barolar Birliği'ne aktarılacak ödenek 1991 yılı bütçesi esas alınarak hesaplanır ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 2 ay içinde Türkiye Barolar Birliği'ne aktarılır. Madde 32. Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 33. Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. Ceza muhakemesinde değişiklik yapan 3842 sayılı kanunun değerlendirilmesi. Yazan Profesör Doktor Eralp Özgen. İstanbul Barosu'na hitaben yazılmıştır. Söz konusu yasa uzun tartışmalardan sonra yürürlüğe girmiştir. Yasa savunma ve işkenceyi önleyebilme açısından önemli ve çağdaş hükümler içermektedir. Bu bakımdan reform niteliğinde bir yasa sayılabilir. Ancak 31. maddesiyle devlet güvenlik mahkemelerinin görev alanına giren suçlar açısından getirdiği istisnalar bu reform niteliğini oldukça kuşkulu hale sokmaktadır. Bu nedenle yasaya bir reform yasası demek mümkün olmasa dahi çağdaşlaşma ve demokratikleşme yönünde önemli bir adım saymak gerekir. Yasanın ayrıntıya girmeden olumlu ve olumsuz yanlarını vurgulayacak olursak 1. Yasayla getirilen olumlu hükümler. 1. Savunma açısından. Yasa savunmayı güçlendirici, müdafiin haklarını artırıcı hükümler içermektedir. A. Müdafiin soruşturmanın her safhasında kuşkulunun veya sanığın yanında yer alabilmesi. Cum'un 135, 136 ve 138. maddelerinde yapılan değişiklikler ile müdafiin soruşturmanın her safhasında kuşkulunun veya sanığın yanında yer alması sağlanmış, özellikle emniyette yapılan ifade almada müdafiin hazır bulunabileceği belirtilmiştir. 135. maddede yer alan değişiklik sadece müdafiin hazır bulunmasını değil, kuşkulu veya sanığa müdafiinin yanında bulundurma hakkının hatırlatılmasını da hükme bağlamaktadır. Böylece müdafi yanında bulunmaksızın ifade vermeme hakkı tanınmıştır. Bu suretle savunmanın ilk kuşku ve ifade ile başlayacağı ilkesi benimsenmiş olmaktadır. Bu hükümler işkenceye veya işkence iddialarına karşı önemli bir etkinlik sağlayacaktır. Bir kere işkenceyi önleme etkisi olacaktır. Bir kuşkuluya yanında müdafi varken işkence yapılabilmesi hemen hemen olanaksızdır. Böylece ülkemiz ceza muhakemesi uygulamasında da işkence ortadan kalkabilecektir. Ayrıca incelenen değişiklikler asılsız işkence iddialarını da ortadan kaldırabilecektir. Aslında işkence yapılmadığı halde belirli bazı yararlar umarak işkenceye uğradıklarını iddia edenlerin bu yalan iddiaları ve böylece emniyet güçlerinin haksız yere yıpratılmaları ortadan kalkabilecektir. B. Müdafi atamada barolara tanınan hak ve ödevler. Cumhur'un 138, 140 ve 146. maddelerinde yapılan değişiklikler ile seçilmiş müdafi bulunmayan ve müdafi atayabilecek durumda bulunmayan kişiler için istem halinde barolara müdafi atama görevi getirilmiş, bu kişilere bu hakkının hatırlatılması öngörülmüş ve baroların bu görevlerini yerine getirebilmeleri için maddi olanaklar sağlanmıştır. Bu hükümler yukarıda A şıkkında sözü edilen hakların kağıt üzerinde kalmamasını, fiilen gerçekleşmesini sağlayacak hükümlerdir. C. Hazırlık soruşturmasında müdafiin durumunun güçlendirilmesi. Yürürlükte bulunan Cumhur'un en çok eleştirilen hükümlerinin başında hazırlık soruşturması sırasında iddia makamı ile savunma makamı arasındaki dengeyi bozucu hükümler gelmekteydi. Özellikle hazırlık soruşturmasında müdafiin dosyayı inceleme hakkının bulunmaması, ifade alınmasında da hazır bulunma hakkının olmamasıyla birlikte dikkate alındığında, hakiki bir savunmanın ancak son soruşturmada söz konusu olmasına neden olmaktaydı ve bu durumda da gecikmiş bir savunma gücünden çok şey kaybetmekteydi. Yeni yasa eski durumu tam tersine çevirmektedir. Eskiden yasak kural dosyayı inceleme izni istisna iken, Artık dosyanın tamamını inceleme hakkı ilke olarak benimsenmiş bulunmaktadır. Bu suretle iddia ve savunma makamları arasında bulunması gerekli yetkilerde dengenin sağlanması yolunda önemli bir adım atılmakta ve böylece müdafiin daha işin başında savunma açısından önemli delillerin toplanmasını sağlama olanağı doğmaktadır. D. Susma hakkının hatırlatılması. Cumhur'un 135. maddesine yapılan değişiklik, ifadeye çekilen kişinin susma hakkının bulunduğunun hatırlatılmasını öngörmektedir. Böylece temel bir insan hakkı olan susma hakkı sadece tanınmakla kalmamakta, ayrıca ifadesine başvurulan kuşkuluya bu husus hatırlatılarak hakkın tam olarak sağlanması öngörülmektedir. Bu hüküm ile zorla konuşturmaya çalışma şeklindeki işkence uygulamalarını da önleyebilecektir. 2. Yasaklama ve tutuklamanın amaç dışı kullanılmasını önleme açısından. Yeni yasa, yakalama ve tutuklama konusunda getirdiği yenilikler ile bu kurumların amaç dışı kullanılmasını önlemeyi ve bu açıdan insan haklarını sağlamayı amaçlamaktadır. A. Tutuklama sebepleri. Cumhur'un 104. maddesinde yapılan değişiklikler, bir koruma önlemi olan ve sadece muhakeme hukuku amaçları ile sanığın kaçmasını, delilleri karartmasını önleme amaçları bunlar, başvurulan tutuklamaya, bu amaçlar dışında anlam verilmesine neden olabilecek birinci fıkrasının üçüncü bendi yürürlükten kaldırılmak suretiyle önemli bir gelişme sağlamıştır. Artık suç hükümet nüfuzunu kırıyor diye ahlak ve adab aleyhine bir suç diye tutuklama yapılamayacaktır. Keza ağır cezalık suçlarda kaçma kuşkusunun varlığının kabulü bir zorunluluk olmaktan çıkarılmış, varsayılabilir denilmek suretiyle yargıcın takdirine bırakılmıştır. B. Tutuklamada süre. Cumhur'un yeniden düzenlenen 110. maddesi ile ülkemizde ilk kez olarak tutuklamaya bir azami süre getirilmiştir. Böylece henüz suçluluğu hükümle belirlenmemiş, anayasanın 38. maddesi gereği suçlu kabul edilemeyecek kişilerin özgürlüklerinin uzun süre kısıtlanmasının önüne geçilmek istenmektedir. Ülkemizde bugüne kadar ne yazık ki önlenememiş olan tutuklamanın peşin ceza şeklindeki uygulaması böylece sona erebilecektir. Ayrıca bu hükmün mahkemeleri davaları daha süratli görmeye, gereksiz uzatmalardan kaçınmaya sevk edeceği de ümit edilebilir. C. Yakalama kurumu ile ilgili olarak. Yeni yasa çok önemli değişiklikleri yakalama kurumunda da getirmektedir. Bir kere süre açısından getirilen değişiklik ile Cumhuriyet Savcılığı izniyle uzatma, Avrupa İnsan Hakları normlarına uygun olarak, azami 4 gün olarak kabul edilmiş ve yargıç kararı ile bu sürenin en çok 8 güne kadar uzatılabileceği öngörülmüştür. Yakalama konusunda 128. madde değişikliğiyle yapılan en büyük değişiklik, yakalanan kişinin yakınları için tanınan habeas corpus hakkıdır. Böylece yakınlarının yakalama veya süre uzatma işlemine karşı yargıca başvurma hakları kabul edilmiştir. Bunun sonucu yakalama veya Cumhuriyet Savcısının süre uzatma işlemine yargı denetimi getirilmiş bulunmaktadır. Bunun yanında yakınları yakalanan kişilerin bu yakınlarının nerede olduğunu bilmeksizin belirsizlik içinde, ızdırap içinde beklemelerinin önüne de geçilmiştir. 3. Delil açısından. Yeni yasa, Cuma ilave ettirdiği 135A maddesi ve 254. maddeyi ilave ettiği yeni fıkrayla sanığın ifadesinin onun serbest iradesine bağlı olması esasını getirmiş, serbest iradeyi kaldıracak veya azaltacak bazı örnekleri sayarak bu şekilde yapılan sorgunun geçersizliğini vurgulamıştır. Böylece bu şekilde elde edilen ifadeler delil olamayacaktır. Ayrıca hukuka aykırı davranışlarla elde edilen delillerin hükme etki edemeyeceği de vurgulanmak suretiyle hukuka aykırı bir davranışla elde edilen delillerin dahi delil değerinin olmayacağı belirtilerek çağdaş hukukun önemli ilkeleri hukukumuza getirilmiş bulunmaktadır. Yasada öngörülen olumsuz hükümler. 1. Yeni yasanın 31. maddesi getirilen bazı değişikliklerin devlet güvenlik mahkemelerinin görev alanına gireceği suçlarda uygulanmayacağını öngörmektedir. Bu hüküm hem hukuk tekniği açısından yanlış hem de temel felsefe açısından sakıncalıdır. A. Hukuk tekniği açısından. Yeni yasanın 31. maddesiyle bir yasanın belirli maddeleri değiştirilmekte, ancak bazı suçlar için eski metin yürürlükte bırakılmaktadır. Böylece aynı ülke içinde aynı anda bazı maddelerin hem eski şekli hem de yeni şekli yürürlükte olmaktadır ki, hukuk tekniği açısından son derece yanlış ve sakıncalıdır. B. Eşitlik açısından. Ceza muhakemesinde sanık sadece suç işlediğinden kuşkulanılan kişidir. Suçlu değildir. Anayasa madde 38. Ceza muhakemesinin amacı hakiki suçlu ile suçsuzu birbirinden ayırmak, yani hakikati bulmak ve sadece hakiki suçlunun ve onun da yasaların öngördüğü ölçüde cezalandırılmasını sağlamaktır. Bu nedenle ceza muhakemesi hükümleri bize hakikati bulduracak en iyi yolu gösteren hükümleri içerir. Bu yol işlenen suçun adına, bakacağı mahkemeye göre değişmez. Adli hatalara neden olmamak için sanıklara, yani kuşkulanan kişilere bir takım güvenceler sağlanır. Bu güvenceler de suçun adına, bakacağı mahkemeye göre değişmez. Bir diğer deyişle, aslında bu yolla hakikat bulunur ve haksız yere kimse cezalandırılamaz ama devlet güvenlik mahkemesinin görevine giren suçlarda ziyanı yok hakikat bulunmasa da, bazı suçsuz kişiler yanlışlıkla cezalandırılsa da olur denilemez. Sanığa tanınan güvence ile davaya bakacak mahkeme arasında ilişki yoktur. Bu nedenle davaya bakacak mahkemeye göre farklı hükümler kabul etmek, bazı sanıkları böylece temel güvencelerden yoksun bırakmak, anayasal eşitlik kuralına aykırıdır. Ve bu nedenle yeni yasanın 31. maddesi anayasaya aykırıdır. C. Uygulanmayacak hükümler. Yeni yasanın 31. maddesine göre devlet güvenlik mahkemelerinin görev alanına giren suçlarda tutuklama sebeplerini düzelten 104. madde değişikliği, tutuklama kararından önce hazır bulunan sanık ile müdafiin dinlenmelerini öngören 106. madde değişikliği, en yakın yargıç önüne götürmek için 48 saatlik süreyi 24 saate indiren 108. madde değişikliği, tutuklunun azami bir süreyle sınırlandırılmasını öngören 110. madde değişikliği, yakalanan kişilerin yakınlarına yargıca müracaat hakkını tanıyan 128. madde değişikliği, ifade almada veya sorguda müdafi bulundurma hakkını, bunun bildirilmesi zorunluluğunu, ifade verene susma hakkının hatırlatılmasını öngören 135. madde değişikliği, müdafi olmayana istemi halinde baro tarafından müdafi atanmasını öngören 138. madde değişikliği, hazırlık soruşturmasında müdafiin dosyasının tamamını inceleme hakkını öngören 143. madde değişikliği, yakalanan veya tutuklu ile müdafiin baş başa görüşme olanağını tanıyan 144. madde değişikliği, baroca atanmış müdafiye baroca ücret ödenmesini öngören 146. madde değişikliği uygulanmayacaktır.